Merhaba herkese, Cengiz ben. Duvarın Ardına hoş geldiniz. Bugün dürtüsellikle ilgili bir şeyler anlatacağım size. Bir süredir podcast kaydedemedim çünkü bir seyahatim oldu. Sonra araya kaydedeceğim zamanda bir podcast ödül töreni girdi. O yüzden biraz ertelenmiş oldu süreç. Ödül töreninden de elimiz boş döndük. Daha önce katıldığım pek çok ödül töreni gibi. Yani aday oluyorum ama kazanamıyorum. 7 senedir böyle devam ediyor. Birkaç kez çok yaklaştığımı hissettim ama son zamanlarda sosyal medya desteğiyle beraber hiç yaklaşamıyorum ödüllere. Çok butik bir podcaster olarak kaldık. Böyle güdük kaldık adeta. Neyse biz kendi yolumuzdan devam edelim. Birkaç şeyi size anlatmak istiyorum. Bugün dürtüsellikten bahsedeceğim. Dürtüselliği psikiyatrik olarak belki bir yerlerde duymuşsunuzdur. Hani psikolojide önemli kavramlardan bir tanesi ama Weber'in, sosyolojinin babalarından birinin kavramından size bahsedeceğim. Weber insan eylemlerini ikiye ayırıyor. Birincisi duygusal eylemler, ikincisi amaçsal, rasyonel eylemler. Duygusal eylemleri anlık bir heyecanla yaptığımız şeyler olarak söylüyor. Bir anlık coşku, bir anlık öfkeyle sonra çok düşünülmeden verdiğimiz kararlar, yaptığımız eylemleri bu şekilde ifade ediyor. Amaçsal ve rasyonel eylemler için ise amaçların ve araçların iyi tartıldığı eylemler olarak bunları niteliyor. Zaten Weber'in şeyinde bu rasyonellik, araçsallık bunlar çok önemli kavramlar. Max Weber'i anlamak için bunları anlamak gerekiyor. Bunları peki biz nasıl görüyoruz karşımızda? Günlük olarak karşımıza nasıl çıkıyor? Bununla ilgili böyle bir şeyler okurken karşıma bir şey çıkmıştı. Yani double check yöntemi çıkmıştı. Yani nasıl olur da dürtüsel eylemlerimizi yapmayız ya da biraz yavaşlatırız. Çünkü bazen yapmamak mümkün değil ama yavaşlatmak mümkün olabilir mi? Şimdi bununla ilgili bir double check yöntemi var. Beraber buna bakalım. Mümkün olur mu? Hani siz bu yöntemleri uygulamak için çaba gösterseniz bunları yapmak mümkün olur mu? Belki yorumlarda da buna yönelik cevaplar da verebilirsiniz. Şimdi bir şeyi yapmak üzeresiniz ya da bir kararı almak üzeresiniz ya da bir şeyi satın almak üzeresiniz ya bir yerden bir yere gitmek üzeresiniz. Aklınıza gelecek 5 tane soruyu sizlere soracağım. 1. Bu gerçekten istediğim şey mi? 2. Bu kararı ne zamandır düşünüyorum? 3. Bu kararı verirsem ne olacak? 4. Bu kararı vermezsem ne olacak? 5. Uzun vadede bu verdiğim karar, bu aldığım karar beni nasıl etkileyecek? Şimdi bu sorulara cevap vermek sahiden kolay değil. Yani pek çoğumuzun aklına şu gelebilir. Zaten her şey milisaniyeler içinde oluyor. Yani ben bunları nasıl düşünebilirim? Burada tabii kendi paternine insanın bakması önemli. Ama sahiden hani bu soruların arka planı yani bu double check yöntemi bize neler söylüyor olabilir? Şimdi buna birlikte bir bakalım. Bu gerçekten istediğim bir şey mi? Bu çağda sahiden cevabı zor olan sorulardan bir tanesi. Yani bir şey yapacaksınız ya da bir şey alacaksınız. Bu gerçekten istediğim bir şey mi? Hani bu şey bir kavram var. Mimetik arzu kavramı. Yani başkalarının arzularını kopyalıyoruz ve kendi arzumuz zannediyoruz. Aslında o arzu bizim arzumuz değil. Tabii bir başkası da başkasından kopyalamış olabilir. Belki de o bizden kopyaladı. Yani bunun sonu yok. Gerçekten arzunun kimin arzusu olduğunu bilmiyoruz. Yani ötekinin arzusu diyoruz ama ötekinin arzusu da gerçekten onun arzusu mu onu bilmiyoruz. Bir diğer şey yani bu kararı ne zamandır düşünüyorum? Bunu bence bilebiliriz. Yani bu maddeler içerisinde en fazla üzerinde düşünebileceğimiz şey bu. Yani bir şey yapmak üzeresiniz. Bunu ne zamandır yapmayı istediğinizi düşünebilirsiniz. Özellikle bununla ilgili bir takım deadline'lar, bir takım zaman çizelgeleri oluşturabilirsiniz. Yani bir şeyi düşünmeye başladıktan sonra onunla ilgili ne kadar zaman geçtiğini ve belki de bir dürtüsellik kredisi olup olmadığını bu şekilde anlayabilirsiniz. Bu kararı verirsem ne olacak? Yani bu zor bir soru. Yani hani kısa vadede ne olacağı üzerinde düşünmek. Yani bir şey yaptınız, yapmadınız ne olacak? Sahiden bunun cevabını vermek de zor. Bunun tersini düşünün. Bu kararı vermezsem ne olacak? Çünkü bir şeyi her zaman yapmak değil, bazen o anda doğru zamanda doğru yerde yapmamak da maliyet getiren bir şey. O yüzden hani bu kararı vermezsen ne olacak da değerli bir soru. Uzun vadede bu karar beni nasıl etkileyecek? Bu tabii biraz böyle insan olmakla ilgili. Yani bizim projeksiyonlarımız var. İleriye dönük düşünebiliyoruz. Yani biz ileride ne olacak, nasıl olacak? Dürtüselliğin tabii çok önemli bir kavram olduğundan bahsettim. Psikiyatrik tanılar içerisinde DHB'de, borderline kişilik bozukluğunda, bipolar afektif bozuklukta, alkol madde kötüye kullanımında, bazı dürtü denetim bozukluğu olarak söylediğimiz bozukluklarda yani pek çok aslında psikiyatrik tanının içerisinde olan bir kavramdan bahsediyorum. Şimdi bunların tabii birbirine benzeyen tarafları var, birbirine benzemeyen tarafları var. Örneğin borderline kişilik bozukluğundaki dürtüsellik. Yani bu illa kategorize etmek için söylemiyorum ama hani böyle ayrımlar olabilir. Yani oradaki şeyler belki biraz daha nesne ilişkileriyle alakalı olabilir ya da ilişkilerdeki bazı hassasiyetlerle alakalı olabilir. Yani birine aniden öfkelenip başka bir yere doğru gitmek, karar almak ya da acting out dediğimiz yani bir anda kendine zarar verecek davranışlarla kendini regüle etmek için belki de bunu yaptığı sahnelere tanık olabiliriz borderline kişilik bozukluğunda. Bipolar'a geçtiğimizde ise ikisi birbirine karıştığı için zaman zaman arka arkaya söylüyorum. Orada yaşamın neredeyse bütününe tesir eden bir dürtüsellik olabilir. Yani kişinin karakteriyle, önceden sergilediği özellikleriyle de hiç uyuşmayacak bazı alanlarda dürtüsel davranışlar görebiliriz. Örneğin hani en çok bilinen şeyler belki de artmış cinsel aktivite. Yani kişi çok mazbut bir hayat yaşayabilir ve bir anda kendini gündelik, tek gecelik ilişkilerde bulabilir. Bu normalde hani çok şaşırtıcı bir şey olabilir o kişiyi tanıyorsanız. Bazı kişiler bu tarz şeyleri yanlış yorumlama eğiliminde. Yani işte aslında içinde varmış tutuyormuş gibi. Ama pek öyle değil. Gerçekten önceki yaşantısına farklı şekilde tezat oluşturabilecek bazı davranışları görüyoruz. Tabii uyumlu da olabilir. Yani bir kişi cinsel isteği zaten yoğundur ya da cinsellikle ilgili çok da böyle sakınan birisi olmayabilir. O kişi zaten hani bu tarz şeylere okeydir. Onu bilemeyiz ama bipoların dürtüselliğinde işte daha önce cimri olarak bildiğimiz ya da çok eli sıkı birisinin çok fazla para harcadığını görebiliriz. Ya da suskun, sessiz birinin çok fazla konuştuğunu görebiliriz. Buradaki dürtüselliği bence diğerlerinden biraz ayırt etmek lazım. DHB'deki dürtüsellik zaman zaman borderline'a benzeyebilir. Zaman zaman kendine has özellikler barındırıyor. Biraz daha task'larda yani bir takım görevleri yaparken görevleri yarıda bırakmak, başka bir göreve geçmek üzerinden daha çok söyleyebiliriz. Tabii ki ilişkiler, nesne ilişkileri bağlamında da yine dürtüsel pek çok eylem görebiliriz ama kararları biraz daha hızlı alma. Belki bazen aşırı girişimcilik, böyle bir anda yeni iş kurma fikirleri, yeni bir proje yapma fikirleri gibi şeyleri de dürtüsellik olarak görebiliriz. O biraz daha böyle yaratıcılıkla dürtüselliğin yan yana geldiği bir yer. DHB'yi biraz daha böyle düşünebiliriz. Alkol madde meselesi zaten neredeyse tamamen dürtüsellik üzerine kurulu. Kişilerin dürtüsel bir şekilde madde arama uğraşları, çabaları, işte bu artık bir yerden sonra kompisyona varıyor yani. Bir şekilde sanki o madde olmazsa hiçbir şey yapamayacakmış gibi her şeyi buna yönelik yapan insanları tabii dürtüsel olması da kaçınılmaz. Şimdi az önce de bahsettim yani gerçekten dürtüsel olmak o kadar kötü bir şey mi? Bunun üzerine düşünmek lazım ya da biz en çok ne zaman dürtülerimizle ilgili zorluklar yaşıyoruz ya da en çok ne zaman onlara ihtiyaç duyuyoruz? Bazen böyle yani trafikte hayatımızın böyle sıkıştığı anları düşünürsek birisi bize bir şey diyor ya da önümüze bir engel çıkıyor. Orada aniden ondan kurtulmamız gereken bazı dürtüsel davranışlar oluyor yani. Hızlı bir manevrayla işin içinden çıktığımız. Bazen de bir öfkeyle, sinirle tam da Weber'in anlattığı o ani gelen hislerle dürtülerimizi çok denetleyemediğimiz böyle pişman olduğumuz şeyler yaptığımız oluyor. Böyle başımızı belaya soktuğumuz şeyler oluyor. Bunlar tabii hani böyle milisaniyeler içinde olan şeyler ama gerçekten hani bir pratiği kazanmak için de bazen milisaniyeler içinde olan düşünceleri bile geliştirebiliriz. Yani onların üzerine düşünmek de pratik kazanılabilecek bir şey. Zaten hani bana sorarsanız mesele bir şeyi yapıp yapmamak değil. Yani orada 1-2 saniyelik bir zaman kazanmak. Yani bunu yaparsam ne olacak? Bunu ne kadar zamandır istiyorum? Bunu şu an yaparsam ne olacak? Yapmazsam ne olacak? Uzun vadede bana nasıl etkileri olacak? Bunlar gerçekten önemli sorular. Şimdi bunu ne zamandır düşünüyorum sorusu çok önemli bir şey. Ben bazı kararları verirken kendime bunu soruyorum. Örneğin bir şey alacağım. Bunu ne kadar düşündüğüme karar verip yani ne kadar süre düşündüğüme göre karar verip ona göre onu almaya çalışıyorum. Bir ev taşıma hikayem oldu. Ben böyle çalıştığım yerlere yakın bir yerlerde oturmayı seviyorum. İstanbul'un trafiğinde bazen bunu yapmak çok kolay olmuyor. Daha önce Kadıköy'de bir ofisim vardı. Sonra Balmumcu'da bir ofisim oldu. Şimdi Bebek tarafında. Bu taşınmalar sırasında hep böyle önce ofisi oraya taşıdım, sonra evi arkasından götürdüm. Ofisi taşıdım, evi arkasından götürdüm. Ofislerde de hep bir problem çıktı. Yani böyle bir takım prosedürlere takıldı, çok istediğim gibi yerlerde olmadı derken yeni ofise geçtikten sonra dedim burada sanki devam edecekmişim gibi. Bu kez evim biraz uzakta kaldı. Ben hani buna daha yakın bir yer olsun diye bu sefer böyle bakınmaya başlıyorum işte nasıl bir işte ev tutsam diye daha yakında bir ev olsun istiyorum. Çok zaman maliyetini pek sevmiyorum galiba. Bir yerlere gidip gelmeyi de böyle işte toplu taşımayla da arabayla trafikle de yani İstanbul'da yaşayanlar bilir bu derdi. Gerçekten çok az insan bir yerden bir yere trafiksiz gidebiliyor. Hele de çalışma saatleri olduğunuz bölgeyle alakalı şeyleri de düşünürsek çok nadir ilçelerde bu mümkün. Benim olduğum ilçede çok zor. Beşiktaş'ta çok zor gerçekten. Şimdi kafaya koydum, taşınacağım. Eve bakıyorum. Bakıyorum çok hoşuma gitmiyor. Bakıyorum fiyatı çok yüksek. Bakıyorum işte oluyor, olmuyor, oluyor, olmuyor. Ama böyle artık bir evin ne kadar edeceğini, hangi evin iyi bir ev olacağını, nerede, ne zaman, hangi fırsatları çıkabileceğini çok iyi öğrendim, kavradım ve sonrasında işte bir ev çıktı karşıma. Yani bir dakika içinde karar verdim. Mesela böyle şok edici bir şey aslında. Yani işte oturacağım bir evi bir dakikada seçmiş olmam. Çünkü eğer ben o kararı hemen vermesem ilanı duyuracaklar, internetten duyuracaklar, yani sahibinden de. Sonra işte ben düşünürken falan filan. Çünkü biliyorum ev çok hani güzel bir ev. Böyle hızlıca insanlar tutacak. Çok hızlı karar verdim ve kararımdan pişman olmadım. Bu açıdan hani şöyle düşündüm orada. Ben bu kararı çok kısa sürede vermiş olabilirim ama bununla ilgili çok uzun zamandır düşünüyordum. O beni çok rahatlatan bir şey oldu ve gerçekten başarılı olduğumu düşündüğüm bir karar oldu. Bir süredir mezatlara gidiyorum. O da enteresan bir deneyim. Hani böyle insanların böyle rekabetiyle ilgili ya da böyle bilgi asimetrisiyle ilgili, ani karar vermesiyle ilgili çok enteresan bir deneyim. Bence hayatınızda en az bir defa kesinlikle deneyin. Yani bir şey almanız da şart değil. Hani belki sembolik bir şey de alabilirsiniz. Ben çok seviyorum ve çok da şey öğrendim. Neden bilmiyorum. Yani böyle ilginç bir deneyimdi. İşte böyle antika eşyalar, eski eşyalar, bir takım ihtiyaç fazlası ürünler diyeyim. Bunlar böyle açık artırmaya çıkıyor mezatlarda. Bazal bir ücret var. Onun üstünden arttırmaya çıkıyor. İşte 500-500 artıyor, 1000-1000 artıyor. Elinizde bir takım rakamlar var. Yani o satıyorum, sattım hikayesi gibi. Orada sizi zaten böyle yemliyorlar. Hani satıyorum, sağ beklemeler falan hep böyle biraz daha heyecanı yükseltmek üzerine. Zaten bir rekabet var. Hatta ben o mezattaki bazı insanların araya konulmuş, nasıl diyeyim, ajanlar olduğunu düşünüyorum. Onlar belki gerçekten almıyorlar sırf hani kızıştırmak için arttırmayı diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Günahlarını almayayım. Hani böyle etik bir sorumluluğu var mıdır mezatçılığın? Bilmiyorum. Onu bilmiyorum. Bu her, yani ticarette falan hep yapılan şeydir ya. Benden önce biri saradı şu kadar dedi işte o yüzden falan filan. Neyse mezatta teklif veriliyor. Şimdi öyle bir noktada teklif vermeniz lazım ki hem hızlı olmanız lazım. Çünkü siz eğer önden adımınızı atarsanız arkadan gelen kişi onu arttırmayabilir. Ama belki siz teklif yaptınız, o arttırıp optimal bir noktaya getirebilir. Siz bir üstüne çıkabilirsiniz ya da çıkmak zorunda kalabilirsiniz. Elinizden ürün gidebilir. Böyle dengesini tutturmanın zor olduğu bir şey. Bir de çok hani o bilgi asimetrisinden bahsettim. Gerçekten 5 liralık bir malı 5000 liraya da satıyor olabilirler. Yani bilmiyorsunuz yani tam bilmediğiniz için de satın almanın zor olduğu bir şey. Yani o şey var ya, ne zamandır ben bu kararı almayı düşünüyorum. Yani mezatta bu olay 10 saniye. Ben sadece şöyle yapıyorum. Kafamda aldığım ve işte biriktirdiğim ya da almayı istediğim bazı ürünler var. Mesela onlarla ilgili bir çalışma yapıp gitmiş oluyorum. Yani onların ne kadar olacağını, ne kadar edebileceğini biliyorum artık. Yani biraz öğrendim yani mezatlara gide gele böyle araştıra araştıra. Mezatçı arkadaşlarım oldu. Çok ilginç bir dünya. O yüzden şimdi biraz daha rahat bir şekilde yani elimi kaldırıyorum, indiriyorum. Numaramı kaldırıp indiriyorum. Ya orada mesela böyle dürtülerinize çok yenilmemeniz lazım. Hızlı karar vermeniz lazım ama çok da iyi düşünmüş olmanız lazım. Yani sonuçta dünyanın sonu değil ya. Eninde sonunda mezatlar, benim katıldığım mezatlarda yani 100-200 bine satılan şeyler de var. Birkaç bine satılan şeyler de var. Ben kendime bir limit koyup gidiyorum. Yani en fazla şu kadar lira harcayabilirim diye. Henüz onun üstüne çıkmadım. Çoğunlukla altında kaldım. Çünkü o kadar büyük paralar harcayacak ve böyle tarihi bir yalım, köşküm bir şeyim olmadığı için içini böyle mezattan aldığım antikalarla doldurabilecek bir ortama, fiziksel bir yere de sahip değilim. Belli bir yerde zaten durmam gerektiğini biliyorum. Bazı şeyler tabii ki duygusal coşku uyandırıyor. Mesela bende daktilo mezat, yani mezatta daktilo satıldığı anda bir coşku ortaya çıkıyor. Hemen işte birkaç marka var, onları görüyorum böyle, bunu almalıyım falan. Aslında ama çok böyle piyasayı araştırırsanız belki daha ucuza da bulunabilir. Onu bir an önce almak istiyorsunuz. Yani bir an önce o daktilo benim olmalı, ona kavuşmalıyım gibi böyle bir heyecan oluşuyor. Ama beklerseniz işte diyelim ki iki açık arttırma sonra da size denk gelebilir. Hiç gelmeyebilir. Mezatta da bazı şeyler şöyle oluyor. Mesela bir şey alıyorsunuz sonra ya ben bunu ne yapacağım ki oluyor. Aslında bu tam kapitalizmin dürtüselliği kışkırttığı yer. Yani şimdi al sen bunu, sonra düşünürsün ne yapacağını. Bunu şeylerde çok görüyorsunuz. Böyle havayolu firmaları, hatta bakın bugün kaydettiğim gün iki tane havayolunun kampanyasının son günü. Hep böyle şey, İşte diyor ki işte şu şu şu tarihler arasında bilet al. Şu şu şu tarihler arasında da uç. Ben o tarihler arasında nerede olacağımı, ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Kestiremiyorum. Bunu kestiren insanlar var. Bazı insanlar hayatlarını bir şekilde çok daha regüle etmişler. Programları çok belli. 6 ay sonrası, bırakın 6 ay sonra, 16 yıl sonrasına kadar bile seyahat planı yapabiliyorlar. Ama herkes bu kadar şanslı değil. Ya da belki bilmiyorum, biz daha şanslıyızdır yani her şeyin bu kadar belli olmadığı bir hayata sahip olarak. Yani önce sen bir biletini al. Mesela Kopenhag biletini sen bir al. Sonra düşünürsün Kopenhag'a gidip gitmeyeceğini. Şimdi onlar tabii böyle low cost bir şey yaptıkları için, yani ucuza satıp insanları çekip kısa da bir pencere aralığı yarattıkları için hızlı karar vermeye sizi teşvik ediyorlar. İşte biletler sınırlı, şöyle zaman sınırı var, böyle bir takım kurallar var. Alıyorsunuz. Aldıktan sonra bir bakıyorsunuz, yani o tarihte, aldığınız tarihte orada oteller hep dolu. Ya da aldığınız tarihte sizin burada çok önemli bir işiniz varmış. Hani görece de ücreti düşük aldığınız için çok kolay vazgeçiyorsunuz. Yani biletiniz yanıyor. Ama havayolu firması zaten bunu fiyatlıyor size. Yani sen bu dürtüyü kontrol edebiliyor musun, edemiyor musun? Ya da bu dürtüsel davranıştan dolayı yaptığın hatayı telafi edebilecek bir rakam mı bu? Muhtemelen fiyatlamalar bunun üzerine oluyor. Tabii biz hikayeyi hep şöyle düşünüyoruz. Mesela bir şeyi yaptık, ah tüh düştük işte bu tuzağa, bunu yaptık. Bir de şimdi onu yaptık ya, neyi yapamamış olduk? Mesela bunu bilmiyoruz. Yani paralel evrende işte bir karar verdiğimizde, hani öyle şeyler var, bazı filmler var işte hayatında dönüm noktalarına geri dönüyor. İşte şu kişiyle bu kişiyi sevseydim, o gün akşam şuraya değil de buraya gitseydim. Böyle çok fazla geri sayan film var. O filmleri izlemek bir hoşumuza da gider. Biraz da böyle saçma buluruz. Çünkü öyle gitse ne olacağını nasıl bilebiliriz ki? Yani bu How I Met Your Mother'da hep öyledir ya, işte kids der, annenizle, yani hep bu bölüm annesiyle tanışıp tanışmadığı şey gibi ya. Biriyle gider ya, tüh onun olmadı da şunun olsaydı böyle olurdu diye. Ha, bir sevdirir de o what if'ler, hani vardır ya what if, yani ya şöyle olsaydı böyle olsaydı diye. Ama gerçekte bunu bilemiyoruz. Sadece böyle bir şeyin konsept olarak olduğunu biliyoruz. Yani biz bir şey seçtiğimiz an doğal olarak bir şeyi zaten seçememiş oluyoruz ve kaybetmiş oluyoruz. O yüzden bazı zamanlar hani bunu anımsamak tabii iyi olabilir. Yani ben şimdi bunu, bu kararı vererek neyden vazgeçmiş oluyorum? Mesela alışveriş yapıyoruz diyelim ki. İşte şimdi yok muhteşem Kasım indirimleri. Neymiş o Kasım indirimi bilmiyorum ama işte Aralık her şey zamlanacak işte yeni yılda, şimdi alayım diye. Gidiyorsunuz işte bütçenizde bir şey alıyorsunuz. Sonra gerçekten başka bir şeye ihtiyacınız oluyor ve onu alamamış oluyorsunuz. Yani aslında o fırsatı tepmiş oluyorsunuz. Böyle de Mert Başaran gibi oldum. O bir işte ekonomiyle ilgili tavsiyeler veren birisi var ya, işte dışarıda çorba içeceğinize işte Bitcoin alın gibi şeyler söyleyen birisi var. O zaten herhalde şey gibi. Adam dürtüselliğe savaş açmış. Yani asla dürtülerinizi kullanmayın. Her seferinde gidin borsa kağıdı alın, işte tarla alın gibi şeyler söylüyor. Bütün dürtüsel eylemleri belki başka türlü, hani kendi içinde spesifik değerlendirebiliriz. Ben biraz konseptin şeyinden bahsettim. Yani ani bir coşkuyla, yoğun duygularla verdiğimiz kararların aslında belki daha Weberyen açıdan dürtüsellik teşkil ettiğini biraz anlatmaya çalışıyorum. Örneğin hani aklıma şu geliyor. Böyle işte çarşıda, pazarda bir yerde yürüyorsunuz. Bir teyze geliyor size. Genelde böyle orta yaş teyzeler böyle çorap örmüş oluyorlar. Bir takım lifler, örgüler satıyorlar. O an onu çok masum buluyorsunuz ve işte böyle bir duygusal bir şey uyandırıyor sizde ve hiç ihtiyacınız olmayacak bir şey çok fazla para veriyorsunuz. Ve bu sonra eve geldiğinizde, yani ben bunu ne yapacağım sorusunu beraberinde getiriyor. Tamam, yani paramız, belki bütün paramızı ona vermedik ama aslında tam da bizde o yarattığı duyguyla biz o kararı vermiş olduk. Yani gerçekten bir ihtiyacımız değildi. Ama tabii bazen insan o duygularıyla da kararlar alıyor. Yani ona da bir itirazım yok. Ama büyük kararları düşünürsek belki birine daha sormak, hani bu double check yöntemlerine ek olarak bir gün uyuyup ertesi gün uyanıp o kararı vermek. Yani üstüne yatmak derler ya, bir gün üstüne yat, uyu, öyle karar ver. Bazı kararları vermek için gün pencereleri belirlemek. Mesela ben bunu seyahat için düşünüyorum. Şimdi Kopenhag örneği verdim. Sahiden bu hafta sonu şöyle bir Instagram'a girdiğimde bütün arkadaşlarım Kopenhag'a gitmiş. Bir festival olabilir belki. Benim cahilliğim, ben bilmiyorum. Ya da Kopenhag için özel bir tarih. Herhalde Christmas cazip kılıyor bu tarz böyle soğuk Kuzey Avrupa ülkelerini. Şimdi böyle bir anda Kopenhag'a uçak bileti alma hissi geliyor insana. Ama bana sorarsanız mesela seyahatle ilgili bir karar alacaksanız mesela çarşamba günü bunu yapmak iyi olabilir. Çünkü seyahat etmek için en uzak tarih. Yani cuma günleri çok tehlikeli. Herkes havalimanından işte gidiş falan. Pazar günü de çok tehlikeli. İşte herkes dönüyor, işte döndük şöyle bilmem ne. Ondan böyle uzakta olan bir gün çarşamba. Yani seyahatle ilgili bir karar alacaksanız onu çarşamba günü alın. Aklıma geldi. Ya da akşam ben ne yesem diye bir karar alacaksanız bunu sabahtan alın. Ki hani akşam böyle işte acıktığınız bir saatte almayın. Yani duyguların ve anlık hislerin çok yoğun olduğu zamanlardan kaçınmak lazım biraz. Hani çok normalde terapide, psikiyatride kaçınmayın falan deriz ama burada işte kendimiz de belki çelişiyoruz ama burada biraz kaçınmak lazım. O yüzden hani bu tarz pratikleri belki edinebiliriz. Yani her şey için değil ama seyahat etmek için belli günler belirlemek, işte kıyafet satın almak için belli zaman dilimleri belirlemek, işte dışarıya çıkmak için günün belli anlarını seçmek, yani gerçekten istiyor muyum, istemiyor muyum gibi. Bunlar belki iyi olabilir. Bu da biraz tabii kendini tanımakla gelişebilecek bir şey. Bugün aslında size dürtüselliğin hani farklı yerlerde, farklı şekillerde hani nasıl göründüğünü, bazen böyle ayağımıza dolanan bir şey olduğunu, bazen de üzerinde düşünüp taşındıktan sonra ya tamam artık hadi şimdi hızlı olabilirsin denilen bir arka planı barındırdığını biraz böyle Weber'in kavramlarıyla anlatmaya çalıştım ve double check sorularını hani sorup cevaplamayı da size hatırlatmak istedim. Umarım bu bölümü beğenmişsinizdir. Şimdi YouTube'da olduğu için artık beğen butonuna basabilirsiniz. Yorum yazabilirsiniz. Yani bu double check işe yarar mı yaramaz mı diye. Ya da dürtüsel davranışların size nasıl avantajlar oldu? Yani bugüne kadar hani hep dezavantajlarını konuşuyoruz ama çok hızlı bir karar aldım. Bir şeyi çok hızlı yaptım ve iyi ki de yapmışım. Çok büyük bir şansa eriştim denilen şeyler varsa. Ya da böyle çok hızlı bir karar aldım. Bir uçak bileti aldım ama biletler yandı. İşte gidemedim oraya. Dediğiniz bazı anlar varsa lütfen yorumlara yazın. Buraya kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.